Merhabalar değerli can dostlarım. Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da ailede huzur arayışları başladı efendim. Hepinize en kalbi selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Bugün baba kumandada Mehmet abinin de uyarmasıyla hocam diyor hep ailede huzur arayışları, biraz da buluşları mı olsun diyor ama yani uzun zaman bıkmadan arayan bir gün aramadan buluveriyor, onu da düşünerek. Bir de lezzet arayışta mı, buluşta mı? Geçen bir arkadaşım yazmıştı. Ne aradığımı bilsem hiç bulduğumda kaybeder miyim diye. Hani bir taraftan da vuslatta, ayrılıkta, arayışta, kavuşmamada, hasrette lezzet ya. Aşk derdinden hoşem, el çek ilacından ey tabip diyor Fuzuli. Bu anlamda hani arayışta olmak, Rabbim bizi hep bir arayışta kılsın inşallah. O arayışın sonucunda zaten ilahi adalet tecelli ediyor. Yeter ki biz arayalım, bulduran, ol deyince olduran, aradığımızı bulduran bir Rabbe de tevekkül gerekiyor. Can dostlarım, 2018'in 38. programında sizlere okulların açıldığı şu dönem içerisinde öğretmenlerimizle alakalı, başarımıza onların katkısıyla ve etkisiyle alakalı bir inşallah sunum yapmış olacağım. Konuyu arz etmiş olacağım. Bu programı yapmamda en büyük etki programın bugüne denk gelmesinde ve bugüne denk gelen programın konusunun bu olmasında Deniz Ülke Arıboğan hocamın bilmeyerek bir etkisi oldu. Twitter'da paylaşmıştı. İngilizce'de education kelimesi Latince educatum'dan geliyor. E içten dışa, duka da gelişme, ilerleme manasına geliyor. Dolayısıyla Türkçe'de biz eğitim dediğimiz zaman eğmek, bükmek kökünden bir türeme. Yani biz eğiyoruz, büküyoruz, onlar yetiştiriyor. Temel meselemiz bu galiba demişti. Ben de değerli hocam ona cevaben eğitim uydurulmuş bir kelime. Niye uydurukça kelimelerden bir medeniyeti yargılıyoruz diye bir cevap vermiştim. Halbuki bizim kadim medeniyetimizde bilmek ve talim etmek kavramı alime, bildiği kökünden türeyen ve oradan devam eden alimler, ilimler, muallimler, allameler hep o şeyden, kökten gelmişler. Ya da daha önemli bir şey, eddebeni rabbi fahsene te'dibi, oradaki rab, terbiye, rab kökünden türeyen, aynı zamanda sahip, otorite yetiştiren, terbiye eden, işte mürebbiye de oradan geliyor biliyorsunuz. Ya da ilim talep etmek. Eskiden öğrenci diye bir şey yoktu yani. İlmi talip vardı. İlmi talep eden, talebe kökünden türeyen, ilmin peşinde olan, sürekli arayan, onun merakında olan, isteğinde olan, hevesli, arzulu, istekli. Dolayısıyla kadim medeniyetimizdeki bu üç kelimeden eğitimimizi yönlendirelim diye cevaplamıştım. Şimdi tam da tevafuk oldu. Zaten öğretmenlerimizle alakalı bir program yapmak istiyordum. Buradan yola çıkarak 18 milyon öğrencimizin, 22 milyon ailenin, 1 milyon 250 bin aşkın öğretmenimizin çok başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum ama bir taraftan da hani okullar açıldı derken bile yani okul kelimesi Fransızca ekol kelimesinden geliyor. Oradan bir alıntı. 1930'larda bulunan kelimenin okumak fiiliyle böyle bir etimolojik bir bağ yok en azından. Ama bizde nedir? Derase, ders yaptığından türeyen medrese vardır değil mi? Yani o medrese ki oradaki dersler, oradaki duruslar, oradaki culuslar, oturuş ve toplantı adına mutlaka bizde bir güzelliğe vesile olur. Zaten orada yapılan bir ders sohbet kavramı, sohbet tadındadır, kıvamındadır. O sohbet kalpte bir muhabbet oluşturur. Oradan da bir ahbaplık, bir yarenlik oluşur. Üçünün de odağında yani sohbetin de muhabbetin de ahbaplığında kavramının kökeninde kalbe ekilen o sevgi tohumu adına hub ve muhabbet vardır. O muhabbetin aslında eksikliğini yaşıyoruz. Dolayısıyla hani öğretmenlerimizin, çocuklarımızın başarısına, bizim başarımıza, ülke olarak bizim başarımıza katkısını konuşacaksak bugün buradaki ilk şey bizde bir muhabbet oluşturan, bizim kalbimize o sevgi tohumunu eken, Rabbimizle alakalı, geleceğimizle alakalı, istikbalimiz ve istiklalimizle alakalı, tarihimizle alakalı, ecdadımızla alakalı ve yaşadığımız bugünümüzle alakalı, bize bugünümüzü de sevdiren bir öğretmen ihtiyacı var. Çünkü çapımız öğretmenlerimizin çapı kadar aziz dostlarım. Yani bir ülke öğretmenlerinin çapından bir milim daha fazla ilerleyemiyorsa bütün sektörlerin, bütün kademedeki kamuda, vakıflarda ve özel sektördeki, üniversitelerdeki, ilahiyat camiasındaki kişilerin yetiştiricisi, terbiyecisi, mürebbiyecisi öğretmen olduğuna göre başarımıza etkisi katkısında bu anlamda yatsımak ya da yok etmek, yok saymak asla ve asla mümkün değil. Nasıl bir öğretmene ihtiyacımız var? Peki başarımızda etkisi ve katkısı olduğu kesin ama bir numaraya ne alırdınız siz benim yerimde olsanız? Nasıl bir öğretmen? Mesela bir okul sahibi olsaydınız ya da siz okulun müdürü olsaydınız ya da Milli Eğitim Bakanı olsaydınız, önünüzde de 80 milyon insan ya da 1 milyara yakın müracaat olsaydı dünya çapında, söyledi Sayın Bakanımız evvelsi gün bir açılışta, İstanbul'da yaptığı açılışı eğitim öğretim döneminin, yani hangi dinden, dilden, cinsiyetten olursa olsun bizim iyi insanlara ihtiyacımız var. Her dinin kendi içindeki iyi insanı iyi. Dolayısıyla böyle insanlar yetiştirmemiz lazım ya da böyle insanlara ihtiyacımız var diye. Peki bizim nasıl bir insana, o sahip olduğumuz ya da ihtiyaç hissettiğimiz, ihtiyacında olduğumuz öğrencileri yetiştirecek nasıl bir öğretmene ihtiyacımız var diye sorduğumda, siz olsanız bir numarayı hangisini koyardınız? Acizane Münir Arıkan olarak, haddim olmayarak, farkındalığı yüksek bir öğretmene ihtiyaç var aziz dostlarım. Farkı yaratan, farkı fark edebilen, çocukluktaki fıtratı, yeteneği fark edebilen bir öğretmene, geçmişin sırlarını, günümüzün yaşayan ulularını fark edebilen, geleceği fark edebilen bir öğretmene ihtiyacımız var. Hep söylerim, marketing öldü yaşasın marketing diye. Biraz da uydurulmuş bir şeydir ama yani biri marketing, biri marketing. Zordur yani, marketing bir pazarlama faaliyeti gerektirir. Bir alana bir bedava demeni gerektirir. Bazen indirim yapmanı gerektirir. Bazen milyon dolarlık bütçelerle bir şekilde reklam yapman, insanlara kendini duyurman gerekir. Ama fark ettirebilen bir şey varsa, okullara ben gittiğimde görüyorum. Hatta dün Çengelköy'de bir devlet okulunda oradaki bir veliyle konuştuğumda bana, hocam çocuğu A öğretmenine almak istedim ama 50 kişi sıradaymış. Dolayısıyla o A öğretmenine aldırabilmek için bazı belli şartlar varmış diye, fazla da burayı açmak istemiyorum. Dolayısıyla büyük bir teveccüh olduğunu söylemişti. Bununla alakalı eskilerin böyle çok sevdiğim bir sözü vardır. Eskimeyen eskilerin, ulularımızın, büyüklerimizin, bakar kör olmayın derlerdi. İşte farkındalığı söylüyor yani. Agah-ı mütenebbi olmak diye anlatırlardı bize. Olayın derinine vakıf olmakla alakalı bir şeyler söylerlerdi bize. Şu anda işte o anlamda farkındalığı yüksek bir öğretmene ihtiyacımız var bizim. Önemseyen bir öğretmene ihtiyacımız var. Eğer çocuğumuzun başarısını, öğretmenimizin bu konudaki katkısını, etkisini önemsiyorsak, öğretmenin de kendini, okulunu, öğrencisini, öğrencisinin ailesini. Bugün Üsküdar'da gördüm. Buraya gelirken bir devlet okulunun kapısında anneler içeri diye. O kadar hoşuma gitti ki yani. Normalde demir parmaklıklar gibi annelerin içeride olmadığı. Hani bir anlamda tabii o kadar veli, kontrol, onların arasına bir sürü kötü haberlerin çıktığı günümüz Türkiye'sinde, dünyasında, hani araya kötülerin karışma ihtimali düşünerek bazı engellemeler olabilir diye konuşuyoruz. Bazı eğitimciler böyle savunuyorlar ama ben bunu asla inanmıyorum. Gözden tanıyan, yüzden tanıyan, parmaktan tanıyan, özel bir bileklikle tanıyan, bizzat sizi tanıyan, değil mi? Oradaki güvenliğin işi ne yani? Ama değiştirmeyeceksiniz onu. Yılda 4-5 defa güvenlikçinin değiştiği, okul güvenlik görevlisinin değiştiği bir şeyde tanımayacaktır. Kişisel tarihiniz olmayacaktır. 4 yıl boyunca, 14 yıl boyunca çocuğu mezun edecektir. Hatta sizin mezuniyetinizden sonra o okula gönderdiğiniz çocuklarınızı da mezun edecektir. Eskilerin, kadim medeniyetimizin anlayışı böyleydi. Şimdi oturduğumuz sitede bakıyorum, 2 ayda bir, ayda bir girerken tekrar hani OGS'nin olmadığı bir yerden geçersek girişten, işte kimsiniz, necisiniz, niye geldiniz, bir sürü kendi mekanınıza girerken bile sorgulama. Ben de onlara söylüyorum, kardeşim diyorum, siz güvenlikçisiniz yani. Bir kereden anlamanız lazım. Kaldı ki 10 defadır geçiyorum burada yani. Selam vererek geçiyorum, sizi fark ederek geçiyorum. Ondan sonra fark etmeniz lazım bunu. Birinci maddeyle de alakalı. Demek ki güvenlikte bile fark edebilen, değil mi? Dolayısıyla burada önemsemesi gerekiyor aziz dostlarım. Sizi, annenizi, babanızı, ailenizi, dedenizi, ninenizi önemsemesi gerekiyor. Önemsediği için hatta davet etmesi gerekiyor. Nurten Akkuş hocam hep anlatırım. Kulağını buradan çınlatalım. Dubai Emiri'nin yaptığı bu 1 milyon dolarlık ödüllü Global Teacher Prize yarışmasında geçen senenin ilk 10'a dünyadaki en iyi 10 öğretmenden bir tanesi haline gelen Samsun'daki öğretmenimiz. Yani nedir özelliği? Dedeleri, nineleri okula, sınıfa davet ederek geçmiş hayat öykülerini çocuklarına, torunlarına anlatmasını isteyen, evi okula, okula eve yakınlaştıran, çocukların kişisel tarihini önemseyen bir öğretmen. İlmi önemseyen bir öğretmen, bilimi önemseyen bir öğretmen, insanların kendi kişisel tarihinde oluşturduğu, ona buna şuna göre küçük gelen o başarıları önemseyen, hataları önemseyen, yeter ki o hatalardan ders çıkartılmış olsun, hayatı önemseyen, hayatın ötesini, ölümü ve ölümün ötesini önemseyen bir öğretmen. Üç numarada özgürlükçü bir öğretmene ihtiyacımız var. Çocuklarımızın başarısından bahsediyorsak, yani gelişmiş ülkelere baktığımızda eğitimle alakalı özellikle sakın aklınızda şöyle bir şey olmasın. Hocam biz onlarla bir değiliz. Şu anda eğitim camiası ikiye bölünmüş durumda. Nasıl ki din eğitimimizle alakalı bir tarafta İmam Hatipleri önemseyen, bundan başka Şam'da kayısı diye, bundan iyisi Şam'da kayısı diye düşünen, bundan iyisi olmaz diye düşünen bir grup varsa, bir tarafta da canım nedir İmam Hatipler, asıl biz kadim medeniyetimizde medreselerle, halka sistemiyle bunu yaptık, zaten yeteri kadar bozuldu, bununla olmaz diye savunan bir grup varsa da, geçen konuştuğumuz sevgili üstadım Hayrettin Karaman hocam da tamamlayıcı olsunlar evladım dedi bunlar. Birbirini tamamlasınlar. Ne tamamen o, ne tamamen bu. Ama birbirinin eksiklerini tamamlayan, bütünleyen. Zaten hocam dedim şu anda çağımızda da tamamlayıcı tıp önemli. Ne kadim Çin tıbbından bu yana, tıbb-ı nebevi'den bu yana, kendi Osmanlı lokam hekimden, İbn Sina'dan bu yana gelen alternatif tıbbı reddeden bir yaklaşıma yaklaşım doğru. Ne de modern tıbbı tamamen reddeden bir yaklaşım. İkisinin de birbirini tamamladığı, bütünlediği bir şey çok daha iyi olacak diye konuşmuştuk. Dolayısıyla o gelişmiş ülkelere, eğitim adına gelişmiş ülkelere baktığımızda çocuklarına o özgürlükçü ruhu, özgür ruhu verdiklerini görüyoruz. Sadece çocukların parmak kaldırma özgürlüğünün olduğu, kaldırdığında parmağı da onun tekrar indirilme özgürlüğünün öğretmende olduğu, onun yok sayıldığı bir sınıf ortamında hayır, hayır, başarı gelmeyecektir. Ne kadar çok çocuklarımıza bununla alakalı özgürlük verebiliyorsak, Batı'da gezdiğim birçok okulda, proje okullarının bazılarında, birçoğunda derken yeni yeni başlıyor bu, sınıfın olmadığı özgür sosyal okullar yapıyorlar artık. Sınıf yoksa kapı yok, kapı yoksa kapıyı çalma şey yok. Yani büyük bir spor salonuna giriyor gibi öbek öbek oluşmuş masaların etrafında farklı farklı ekollerden, farklı farklı konulardan konuları tartışan öğrencilerin özgürce eğitim aldığını görüyorum. Özgürlük kısmında hocam bunlara fazla özgürlük verdiğimizde şaşarlar, azarlar falan gibi bir kaygı bizim kültürümüzde yok. Ben arada sırada söylerim can dostlarım, tahalluku bir ahlak ile, Rabbin ahlakı ile ahlaklanmak kelam-ı kibarda geçer ve bunu bize aktaran, nakleden esmadır, Esmaül Hüsna'dır, Rabbin 99 ismidir. Onların içerisinde baktığımız zaman liderlik vasfı olarak Rabbin bize mühlet verdiğini, bizi özgür bıraktığını, bizi serbest bıraktığını, kararlarımıza müdahale etmediğini, istediğimizi yaratma konusunda uyumak istiyorsak uyumayı, uyanmak istiyorsak uyanmayı, dine inanmak istiyorsak inanmayı, inkar etmek istiyorsak inkar etme konusunda bizi özgür bıraktığını, serbest bıraktığını, en melun varlık olan şeytanı bile bu konuda bizi saptırmayla alakalı özgür bıraktığını anlatırım arada biliyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii ki sınıfın ahlakını, erdemini, huzurunu, ortamını bozmamak kaydıyla tabii ki bazı kurallar olacaktır. Yani kendimizde ilahlık vasfı da bulmayacağız. Rab kadar özgür bırakmak mümkün değil elbette. Ama olabildiğince, mümkün olduğu kadarıyla sınıfa giriş çıkışların belli bir edebi adabı olabilir. Okula giriş çıkışların belli bir edebi adabı olabilir. Ama onların kendi geleceklerini inşa kısmında, alacakları dersleri seçme kısmında, çalışma şekillerini bulma kısmında, hangi öğrenme stiline göre öğreniyorlarsa buna göre çalışma kısmında, hangi şekilde sınava hazırlanıyorlarsa, belki de sınav istemiyorlarsa sınavın olmaması kısmında onlara saygı duymamız gerekiyor. Özgürlüklerine saygı duymamız gerekiyor. Bir başka özellik, özgünlükçü diyorum ben, özgün, özgünlüğe değer veren. Yani nevi şahsına münhasır insan derdi eskiler. Yani öğretmenler bizim yavrularımızın özgün olarak kalmalarına izin verebilirlerse. Şimdi bakıyorum ben, değişik saç setilinde yavrularımız var. Şu anda var ama bizim zamanımızda yoktu yani. Bütün öğretmenler, nöbetçi öğretmenler kuaförlük yapardı, berberlik yapardı. Ellerinde makas, büyük bir zevkle. Ama şimdi hatırlayın, Esed katilinin Müslüman kadınları yakaladığında onların başlarını açıp saçlarını kestiğini, demek ki insanlık onuruna en ağır gelen işkencelerden bir tanesi ki o melun onu yapıyor veya yaptırıyor askerlerine. Dolayısıyla dokunmamamız gerekiyor. Yani hocam şu şekliyle de mi olsa, bu şekliyle de mi olsa, ya bu bir özgüvendir. Sistemin kendine güvenidir. Tartıştık işte, on yıllarca tartıştık kıyafetleri. Ne oldu? Özgür bıraktık kıyafetleri de çok büyük bir çöküş mü oldu yani? Şimdi de velilerin hoşuna gitmedi bu. Çocukların hoşuna gitti ama velilere göre bir hayat kurduğumuz için onlara aman tek tip olsun, bir daha uğraşmayalım. En azından 3 tane önlükten alıyorduk, formadan alıyorduk, ona göre gidiyorduk. Neymiş? Araya başka bir öğrenci karışırmış. Karıştırmayın efendim. Araya başka bir öğrenci olmayan birisi karışırmış. Koruyun efendim. Sistemin o koca koca okul duvarlarının oraya koyduğunuz güvenlikçinin işi ne ola ki? Sadece bu bahane olabilir mi? Öyle olursa ben de size derim ki o kıyafeti bulmak çok mu zor? O kıyafetle gelen birisi o zaman direkt sizin öğrenciniz. Her türlü melanet olur okulun içerisinde. Buyurun. Dolayısıyla çocukların, o nasıl ki 7 milyar insanın 7 milyar farklı parmak izi varsa, birbirinden farklı fıtratları, yetenekleri varsa, o özgün kimliğin oluşmasına, o özgünlüğe saygı duyan, ona inanan bir öğretmene ihtiyacımız var. Batı dünyası yıllarca firavun tarzı liderliği savundu. Dediği dedik, astığı astık, kestiği kestik, çaldığı düdük. Ondan sonra böyle acayip bir lider tavrı çizdi bize. Piramit liderliğinde de zaten, pyramidal leadership'te tam firavunlar piramidin tam tepesindeydi. Ellerinde kırbaçla halkı mahveden bir şekilde ya da tebaasını ölümüne çalıştırır. Hatta bu konuda ölümü de yok sayarlardı, önemsizleştirirlerdi. Bir şey yaptılar. Yani 1990'lı yılların sonunda bu piramit liderliğini tersine çevirdiler. Piramit yapısı aynen kaldı. Aşağıda taşlar, yukarıya doğru azalan şekilde piramidin, üçgenin tepesi, zirvesi. Bunu tersine çevirdiler. Piramidin tepesi aşağı geldi. Ve oraya, oradaki zirve taşına kırmızıya boyadılar onu ve adına lider dediler onu. Bu lider dediler. Yukarıdaki milyonlarca tonluk taşı taşıması için kaslarını güçlendirmesi lazım. Ve bu tür liderliğin adına da hizmetkar liderlik dediler. Hizmet eden. Şimdi piramidi tersine çevirip en aşağıdaki taşa, o zirve taşı aşağıda değil mi? Üçgen yukarıya doğru büyüyor böyle. En alttaki küçük. Buna lider dediğinizde bütün paradigmalar değişiyor can dostlarım. Bütün kabuller değişiyor. Bu sefer kızamıyorsunuz. Yukarıdaki şöyle yaptı, yukarıdaki böyle yaptı, rahat durmadı, şöyle sallandı, böyle sallandırdı, şöyle oradan bir zarara yol açtı. Efendim yönetin diyorlar, yönetecek yetkinliğe gelin, kendinizi bu şekilde yetiştirin. Seyyidun Nasi ala Hadimuhum felsefesinden yola çıkarak Resulullah Efendimizin milletlerin efendileri bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir sözünden yola çıkarak demek ki öğretmenlerin de hizmetkar öğretmenler olabilmesi gerekiyor. Bununla alakalı bize bir şeyler yapan. Edibe Bayram Hocam, kulaklarını çınlatayım. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında sabahlara kadar pardeso dikmiştik. Münir Hocam demişti bana bir görüşmemizde Antep'te. Köy enstitülerinde bu kadar ideolojik bir yaklaşımla, bize uymayan ideolojileri pompalamakla, bizi ona göre devşirmekle alakalı, bize uygun olmayan değerleri ya da adına değer denmeyen melanetleri bize giydirmekle alakalı bir zorbalık olmasaydı gayet de uygun bir modeldi yani. Köyün kendi kalkınmasıyla alakalı, nasıl ki muhtar da köyün hizmetindeyse, oraya gelen öğretmen de o köyün hizmetindeydi ve çocuklar da kendi bulundukları yerin hizmetkarıydılar. Herkes hizmet ediyordu. Sabahleyin buraya gelmeden evvel bir aile koçluğu yaptığım şirkete uğramıştım. Bir cümle geçti laf arasında kahvaltıda. Hocam dediler ya, bunu çerçeveletip asmak lazım. Benim de cümlem değil üstelik, Peter Drucker'ın. Aile şirketlerinde diyor, aile Diyelim bu bir Sabancı ailesi olsun, Koç ailesi olsun, Eczacıbaşı olsun ya da işte tanıdığınız bir küçük bir aile şirketi olsun. Aile dediği o ailenin sahipleri, sülale. Aile diyor, aile şirketlerinde aile şirkete hizmet ederse aile de yaşar, şirket de yaşar. Ne zaman diyor şirket aileye hizmet etmeye başlarsa ikisinin de sonu olur. Hocam dedi bunu çerçeveletip asmak istiyorum yani buraya. Dolayısıyla hizmetkarlığın olmadığı bir yerde, hizmet edilmediği, bulunan alana hizmet edilmediği bir ortamda sonumuz gelmiş demek oluyor zaten. Bu anlamda hizmetkar bir öğretmene ihtiyacımız var. Aynı zamanda hürmetkar bir öğretmene de ihtiyacımız var. Ben bakıyorum, inanılmaz eski öğretmenlerin, eskimeyen öğretmenlerin öğrencilerine tavırlarına, işin içerisinde çocuklarına karşı bir hürmet de var. İnanın var, bunu hissettiriyorlar. Ama onların hani %10'luk, 20'lik, 30'luk hissettirdiği hürmet çarpı 10, 300, 300 ile onlara geri geliyor. %300 daha fazla hürmet görüyorlar. Japon kültüründe vardır böyle. Çin kültüründe biraz daha az ama Japon ve Kore kültüründe hani karşılaştığınız zaman ellerinizi kavuşturup böyle bir Japon selamı vererek başınızı hürmetle ve vücudunuzu belinizden öne doğru eğmek. Bir insan bunu yaptığı zaman mutlaka siz de o kültürün içerisinde ona dönüp bunu ona karşı yapıyorsunuz. Yapmayana, transit geçene de hiçbir şey yapacak haliniz yok. Dolayısıyla etki tepki meselesi. İnsanlar kendi aldıkları tepkiyi oluşturan taraftalarsa, onu üreten insansa nasıl bir tepki alacağını yaptığı etkiyle oluşturuyorsa öğretmenlerimizin birazcık daha hürmetkar olması gerekiyor. Yani böyle bir eğitim döneminin başlangıcında onların şevklerini kırıcı bir şeyler söylemek istemiyorum ama gördüğüm kadarıyla 81 ilin ortalamasında öğrenciye, veliye, okul yönetimine, kendi meslektaşlarına, Milli Eğitim Camiası'na, eğitim sektörüne, dünya konjektörüne, insanlığa hürmetkar öğretmen sayısının umulduğu kadar çok olmadığını müşahede ettim, gördüm efendim. Biraz daha hürmetimizi, izzetimizi korumak ve artırmak adına yükselttiğimiz bir şey gerekiyor. Saygılı bir öğretmene ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Öğrencisine bir öğretmen nasıl saygı duyabilir? Zamana saygı duyan bir öğretmen öğrencisine saygı duyuyordur. Bir dakikasını bile boş geçirmeyen, öğretmenler odasındaki bulunuşu bile bir saygı ifade eden, geçen bir seminerde bir Anadolu ilinde öğretmen evindeydim. Bir maç varmış. Dostlarım ben de arada söylüyorum size yani hakikaten Münir Arkan olarak maç falan izlemiyorum. Bir saniye bile izlemiyorum. Bir saniye gözüm takıldıysa çeviriyorum gözümü başka bir tarafa. Bilmiyorum yani takip etmiyorum şu anda kim ne yapıyor. Birinci mi, lig başladı mı, bitiyor mu, devam mı ediyor. Yani belki başladığını birkaç haftadır işte basından duyduğumuz kadarıyla ister istemez o kadarlığını biliyorum. Tatilde değil herhalde şu anda. Bir gümbürtü koptu öğretmen evinde. Kaldığım yerin iki kat aşağısı öğretmen lokali. Öğretmen ve lokal ne kadar çok uyumlu kelimeler değil mi? Orada değişik kağıt oyunlarının, tavlanın, bilardonun, şunun bunun oynandığı. Bizim dönemimizde biz bilardo oynadığımız zaman öğretmenlerimiz gelir bilardo sopasıyla sırtımızda onu neredeyse kırıncaya kadar. Bazen de kırılırdı vurduklarında ortadan çünkü o şeyli döverlerdi bizi. İşte top Hazreti Ali'nin kafası derlerdi. Vurduğun zaman kafir olurdun falan kızarlardı. Şimdi kavram değişti ama şimdi saygı kısmını anlatıyorum. Evladım senin bir dakikan bile yok. Geleceğe iyi hazırlanman lazım. Amerika 18 trilyon, Çin 14 trilyon, Japonya 4 trilyon, Almanya 3 trilyon. Türkiye işte 700 milyar dolarlarda sürünüyor. Senin ilk 10 ekonomiden biri olmak için bir 5 dakika bile boş vaktin yok. Lütfen senin yaşındayken Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul'u fethetmişti. Sen de çalış bilmem ne falan diye nutuklar atacağımıza işte o öğretmen lokalinde oyunlar oynayacağımıza biz orada kitap okusak işte saygıdır yani. Geçen bir yerde okudum. Anne diyor ya beni alt kattaki komşunun oğluyla, üst kattaki komşunun kızıyla kıyasla, kuzenimle kıyasla, yeğeninle, torununla kıyasla. Beni niye diyor 21 yaşında çağ açıp kapayan Fatih Sultan Mehmet'le kıyaslıyorsun? Biraz da diyor yani bu kıyaslamada adalet gerekiyor. Espri bir tarafa ama can dostlarım hakikaten mesleğine saygılı bir öğretmenimizin ben arada böyle üst devletimizin üst kademesinden, değerli bürokratlarımızdan, devlet yetkililerinden, devlet erkanından davet gelir böyle işte bilmem ne açılış maçıdır, bilmem ne kutlama, bilmem ne açılışı maçıdır. Yani bu tarz böyle İstanbul'da oynanan futbol müsabakaları alakalı davet gelir böyle. Ben de çok kibar bir lisanla derim efendim gariban bir Münir Arıkalı olarak benim buna gidecek vaktim yok. Sizin nasıl vaktiniz olduğuna da hayretle gıpta ediyorum, imreniyorum. Nasıl vakit bulabildiğinize şaşıyorum. Biraz da hafiften iğneleyici bir edayla sıvıştırırım. Hakikaten o kadar vaktim yok. Nasıl oluyor da gidişi bir saat, kalışı iki saat, bazen üç saat, dönüşü bir saat, yarım gün, dört, beş, altı saat, bazen gün boyu orada beklemelerle bir oyun için nasıl insan kendine, mesleğine, öğrencisine saygı sunan bir insan bunu yapar, ben anlamıyorum. Vakte uymayla alakalı, tam vaktinde dersi başlayıp tam vaktinde bitirmeyle alakalı. Yazılısını, sözlüsünü imtihan olduktan sonra tam vaktinde değerlendirmeyle, onun vaktini heba etmemekle, tam vaktinde notunu vermekle, fazla bekletmemekle buna saygı gösteren bir öğretmen de gönüllerde bizim değişimimize, karakterimize etkisi, katkısı bol olan bir öğretmen olarak yer edecektir aziz dostlarım. Zamana saygı, hayata saygıdır çünkü. İnançlı bir öğretmen, Rabbine, mesleğinin bu konudaki etkisine, kendine, öğrencisine, ülkesine, ülküsüne inançlı bir öğretmen, hayatımızda etkisi ve katkısı çok olan bir öğretmen olacaktır. Ben öğretmenlerin bir sosyal ortodontist olduğuna inanan bir kardeşinizim. Ortodontist dişte biliyorsunuz çarpık ve yamuk dişleri tedavi eden, düzelten, düzenleyen, güzelleştiren doktorlara denen, diş hekimlerine denen bir kavram. Peki sosyal ortodontist nasıl olacak? Öğretmenlerimizin özellikle müdürlerle olan, okullarla ilişkim çok sıkı fıkı olduğu için ne olursunuz bu konudaki tecrübeme güvenin. Çok öğretmen görmüşümdür değişik illerde ve okullarda. Ama müdür bey bu öğrenci de çok nokta nokta. Orayı doldurun istediğiniz şekliyle. Güzelin dışındaki tüm sıfatları oraya yerleştirebilirsiniz. Evet, onun için geldi zaten. Ben de hemen müdahale ederim. Evet hocam derim, zaten onun için geldi. Çok çok nokta nokta olduğu için geldi zaten. Orada o kötüyü söyleyin, ondan sonra saygısızı söyleyin, sevgisizi söyleyin, bilgisizi söyleyin. Ne diyorsanız yine o nokta noktalara yerleştirin. Aklınıza kötü anlamında ne kadar sıfat geliyorsa oraya ekleyebilirsiniz. Hemen müdür beyle öğretmen arkadaşı buluştururum. Bir araya getiririm ve derim ki lütfen bana bir 5 dakikanızı verin. Size sosyal ortodontisti anlatayım. Nedir sosyal ortodontist? Önce ortodontisti anlamanız gerekiyor. Şimdi derim çocuğunuzun dişleri çok yamuk. Hakikaten olabildiğinden çok daha fazla yamuk. Birkaç dişi değil, bütün dişleri yamuk. Damaklar hatta çift diş çıkıyor. Damağın içinden ve dışından, üste doğru ve alta doğru. Acayip bir şey olmuş. Olabilir. Dişler bazen emzirme döneminde, emme dönemindeki bazı şeylerden, emzik emmedeki bazı şeylerden, genetik bazı özelliklerden, yeme alışkanlığından, parmak ememizden, çok farklı özelliklerden dolayı bazı farklılıklar olabilir. Peki, bir diş hekimine gittiniz, bir ortodontiste ve görür görmez çocuğunuzun bu yamuk, birbirinden yamuk, çarpık çarpık dişlerini size dese ki hocam ne yapmıştınız ya, canavara döndürmüştünüz bu çocuğu, biz bunu nasıl tedavi edelim? Bunun tıpta hükmü yok, tedavisi yok, bunun çözümü yok. Ne hissedersiniz? Bir daha o doktora gider misiniz? Yemin ederek söylüyorum, hiçbir öğretmen arkadaş bugüne kadar evet hocam ben o doktora giderim, o çocuğumu götürmedim ama öbür çocuğumu götürebilirim demedi. Bir daha yönümüzü dönmeyiz dediler. Çözümü bende diyen diş hekimine ihtiyacımız var değil mi ortodontiste? Merak etmeyin düzelir diyen. Peki düzeltmeyi kabul ettikten sonra eline levyeyi alıp tornavidayı alıp çatır diye dişlerin arasını açıp bir tarafını kırıp bir tarafını kanatıp bir tarafını diş etini mahvedip böyle bir şey mi yapıyorlar? Hayır. Diş hekimi ortodontistler, ortodontist diş hekimleri çaktırmadan, hissettirmeden ağır ağır, yavaş yavaş, siz hiç farkına varmadan amellerin en kıymetlisi az bile olsa devamlı olan hükmünce devamlı bir şekilde 1 yıllık ya da 2 yıllık bir tedavi planını uygulayarak mikron mikron, milim milim bile değil, mikron mikron değişik şekilde dişlerin birbirine olan aralığını ayarlayarak hiç hissettirmeden, hatta düzelir mi düzelmez mi diye her gün bakıyorsunuz aynaya ama bir şey göremiyorsunuz ama yıl sonunda baktığınızda bütün dişlerin düzgün olduğunu görüyorsunuz. Size ümit veriyor. Ve ortodontist diş hekimleri acı vermeden düzeltiyor dişleri. Size bir acı vermeden. Evet, belli bir maliyeti var. Finansal açıdan zaman ayırmanız gerekiyor. Oraya gitmeniz gerekiyor. İnanmanız gerekiyor. Tedaviye uymanız gerekiyor. Bazen ağzınıza bazı vidalarla bir şeyler koyuluyor. Bazen lastiklerle, bazen özel kalıplık muhafazalarla. Ama tedavi bittikten sonra ne kadar muhteşem oluyor, değil mi? Tekrar fıtrattaki olması gerektiği güzelliğe, altın orana dönünce yüreğiniz ferahlıyor, gözünüz gönlünüz açılıyor, değil mi can dostlarım? Peki sonrasında? Ortodontist diş hekimleri dişinizi bu şekilde tedavi edip güzelleştirdikten sonra salıp yolluyorlar mı sizi, yoksa arada kontrole çağırıyorlar mı? Arada tedaviye çağırıyorlar mı? Sürekli günlük bakımı öneriyorlar mı? Sürekli fırçalamayı, sürekli bakmayı, sürekli korumayı. İşte asitlilerden, şuradan buradan uzak durmayı, şekerli yediğimizde hemen fırçalamayı, akşam yatarken en azından böyle bir küp şeker kadar peyniri yemeyi, sütü fazla içmeyi, değil mi? Dişi koruyacak şeyleri, gıdaları tüketmemizi söylüyorlar, değil mi? Aynı o şekilde sosyal ortodontist olan öğretmenimizin de o sabrıyla, sabırlı bir değişim modeliyle, evet, bu gelen öğrenci nokta nokta bütün kötü sıfatlara sahip bir öğrenci ama ben onun sosyal ortodontist öğretmeniyim. 4 yıllık bir uygulama planıyla bütün iyi huyları ona yükleyeceğime, bütün kötü huylarından onu kurtaracağıma söz veriyorum diye kendisine söz vermesi lazım. O sabırlı, o merhametli davranışıyla. Duasını burada işin içine katmayan öğretmen zaten sabırlı olamaz ki. Sabrın sonu selamet, sabreden derviş muradına ermişse orada biz ne yapıyoruz? Hemen bir şey söyledim, hemen yapsın. Tırnak yiyen akrabalarınız, çocuklarınız hemen bırakıyor mu? Hemenle olsaydı bu, hemen söylemeyle olsaydı can dostlarım. Hemen söylediğinizde tırnak yemeyi bırakıyorlar mı Allah aşkına? Hayır. Emir komutayla olmuyor çünkü bu gönül komutayla oluyor, gongul komutayla oluyor. Neşet Ertaş rahmetlinin ifadesiyle gongul komuta sisteminizin çalışmasını ümit ediyorum inşallah. Kaliteli bir öğretmene ihtiyacımız var. Kalite her şekilde kendini hissettiren, sadece yerel, lokal, bölgesel kaliteden, okulla ilgili kaliteden bahsetmiyorum. Kalitesini bütün dünyaya ispat etmiş. İnşallah duanızı bekliyorum. Biraz da erteledim bu son kitabımı. Öğretmenlerle ilgili bu dünyanın en iyi iz bırakan 150 öğretmenini şimdi son şeyle 200'e çıktı. En azından iki kitap halinde derlemek istiyorum onu. Epey %80'i bitmiş durumda. Duanıza muhtacım, dualarınızı istirham ediyorum. Epey birikti projeler, tembelliğimden olsa gerek. Süthaneliyle ilgili, dinleme sanatıyla ilgili ve bu öğretmenlerle ilgili kitabım için duanızı bekliyorum aziz dostlarım. Dolayısıyla bir yarıştayız, bir eğitim yarışındayız ve bu yarış ekonomik bağımsızlığımızın temelini oluşturuyor. Ne kadar kaliteli öğrenciler yetiştirirsek, ne kadar kaliteli öğretmenlere sahipsek, kaliteli öğrenciyi de onlar yetiştirdiğine göre geleceğimizin, cumhuriyetimizin, milletimizin, devletimizin baki kalan kubbedeki hoş sedası, bekası işte öğretmen kalitemize bağlıysa, burada öğretmenlerimizin şunu düşünmesi lazım. Bir yarışta birinciyi kim belirler? İkinci belirler. Siz istediğiniz kadar 100 metreyi 10 saniyede koşun, 9.6 saniyede koşan birisi geldiğinde 10 saniyede koşan yenilecektir. Siz istediğiniz kadar 9.6 saniyede koşun, 7.6 saniyede koşan birisi çıktığında yenilecektir. Dolayısıyla kaliteli öğretmen rekabet stratejisiyle rakiplerini tanıyan, bölgesinde tanıyan, okulunda tanıyan, zümresinde tanıyan, ülkesinde tanıyan ama dünya çapında da bunu tanıyan ne olursunuz? Öğretmen arkadaşlar, bir öğretmen meslektaşınız olarak, sizin dostunuz olarak konuşuyorum. Ağrınıza gitmesin konuştuklarım. Ve bizi dinleyen velilerimiz, bizi dinleyen ailedeki yavrularımız, bunu öğretmenlerinize bir şekilde aktarın. Mesela sorun. Gelecek hafta başında öğretmenize sorun. Öğretmenim, Türkiye'den bana 10 tane çok başarılı öğretmen rol modeli olarak sayabilir misiniz? Dünyada 10 başarılı öğretmen sayabilir misiniz? Sayamayacaklardır ve siz de üzüleceksiniz. Ama bunu soran öğrenciler için siz de 10 tane başarılı öğrenci sayamayacaksınız Türkiye'den ve dünyadan değerli kardeşlerim. Ve bunu dinleyen velilerimiz için siz de 10 başarılı veli, 10 başarılı yabancı veli sayamayacaksınızdır. Gerçekten çocukların yetiştirilmesinde bu anlattığım sevgiyi, saygıyı, hürmeti, kaliteyi içerisinde barındıran inançlı, hizmetkar, hürmetkar, özgün, özgürlükçü, onları önemseyen, farkındalığı yüksek velileri Her veli de bir öğretmense aynı zamanda burada söylediğim öğretmen vasıfları, sıfatları aynı zamanda aile içinde anne baba sıfatları ve vasıfları haline geliyor. Anne babalar da onu sayamayacaktır. Bir hocam söylemişti, bir boşanma aşamasına gelen aileyle alakalı evladım demişti. Bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi evliliklerinin ilk anında şahit olup dağılıyoruz. Sonra da onları bir başına bırakıyoruz o tecrübesizlikleriyle. İyi aileleri onlara rol modeli olacak aileleri onlarla kaynaştırmıyoruz. Onları onlarla tanıştırmıyoruz. Birlikte arada periyodik olarak görüştürmüyoruz. Dolayısıyla bir başlarına el yordamıyla ancak buraya kadar getirebiliyorlar. Ve ilk kerteye geldiğinde de bıçak ilişkiyi kesip kopartıp evliliği atıyorlar demişti. Ne kadar doğru bir şey. Bu anlamda bizim kaynaştıran öğretmene de ihtiyacımız var. Evet, kaliteli öğretmenlere ihtiyacımız var. O kaliteyi uluslararası rekabette ve ülkesel, global, yerel, lokal rekabette diğer meslektaşlarıyla da ölçen, tartan, kendine çeki düzen veren öğretmenlere ihtiyacımız olduğu kadar öğrenciyi aileyle, okulu, evle, öğrenciyi öğrencisiyle, öğretmenini öğrencisiyle kaynaştıran öğretmenlere ihtiyacımız var. Okulunu diğer okullarla kaynaştıran öğretmene ihtiyacımız var. Kendi milliyetinde, cinsiyetindeki öğrencilerini, kendi vatandaşlarını, diğer ülkelerin vatandaşlarıyla kaynaştırabilen, yurt dışından bu anlamda kadim medeniyetimizin reklamını yapmak adına en azından, hani tam reklamda uygun olmadı burada ama onların gönlünde bir muhabbet oluşmasını teminen kadim medeniyetimizi tanıtmak adına okuluna yurt dışından değişik ülkelerden öğrencileri davet edip onları öğrencileriyle kaynaştıran bir öğretmene ihtiyacımız var. Öğrettiğini sadece sözüyle ve sesiyle, diliyle değil, ağzıyla değil, dudağıyla değil, dudaktan değil, yürekten konuşan, atanmış değil, adanmış, öğrettiğini oyunla da öğretebilen, oyun felsefesine inanan, işin içine eğlenceyi katan, espriyi katan, mizahı katan, çocuklarına o değişik oyun stratejisinde belli felsefeleri, temel felsefeleri bilinçli vasfıyla, haliyle, anıyla değil, bilinç altından da öğreten bir öğretmene ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu iletişim vasfının yüksek olmasını, takımdaşlık katsayısının yüksek olmasını gerektirecektir. Farkındalığının yüksek olmasını gerektirecektir. Bir şeyin en zor halidir. Mizahla öğretilmesi. Zaten dünyadaki en zor şeylerden bir tanesiymiş. Mizah üretmek, fıkra üretmek. Deneyin, göreceksiniz. Okul olarak beni dinleyen öğretmen arkadaşlarım mesela böyle bir ödev verebilirler. Ödeve karşıyım ama bu ödeve karşı değilim. Oyunla bir oyun bulalım mesela. Biz matematiğin şu formülünün bu oyunla daha eğlenceli bir şekilde, bu fıkrayla daha eğlenceli bir şekilde, bu akrostişle, bu kısaltmayla daha eğlenceli, daha kalıcı bir şekilde öğretilmesini sağlayalım. Unutulmaz olur yani. Oyun, çocuğun işi ise ruhuna en fazla tesir eden işlerden bir tanesidir. Orada gönüllü olarak yer alır. Bilinçaltı açıktır. Kayıtları full %100 kapasiteyle çalışıyordur. Ona oyunla öğrettiğimizde koruma kalkanlarını örüp kendisini o kalkanın içerisine hapsedip kendini tecrit etmeyecektir eğitimden ve öğretimden. Anlayacaktır, anlamaya çalışacaktır. Ve bilinç altında bir şeyler kalacaktır onunla alakalı. Unutulmaz bir şekilde hafızaya, hafıza teknikleri açısından kazınmış olacaktır. Bir de kendisi de buna katıldığı için, uyguladığı için yaşayarak öğrenmiş olacaktır. Bizim doğayla buluşturan, doğayı doğayla buluşturan öğretmenlere de ihtiyacımız var. Her hafta 58 futbol sahası büyüklüğünde ormanımızın yandığı günümüz dünyasında çocuklarına ağaç ekmeyi, o ağaçların belli bir yıl sonra ormana dönüştüğünü gösterebilen, onları doğayla buluşturduğunda elleri dualı o minik yavruları, o doğanın minik üyeleriyle de, oradaki canlılarla da buluşturan, yerde yürüyen, yuvasına geçen bir karıncanın da hakkını, hukukunu onlara anlatabilen bir öğretmene ihtiyacımız var. Hiçbir şeyin sebepsiz yaratılmadığını, doğada ilahi bir denge olduğunu, o dengenin içerisinde bizim onları korumayla ilgili kullanma, bize verilen bir ruhsat ama o kullanma işte en son biliyorsunuz Büyükada'daki faytonların atlarının başına gelenleri. Yüreğimizin almadığı şekilde onlara değişik işkencelerin yapıldığı bir dünyada sadece gezme keyfiyle o atlara yapılan işkence yüreğimizi burktu işte. Yüreğimiz kaldırmadı bunu. Ama sadece bu değil. Bizim tüketeceğimizin fazlasını kopartmamamız, tüketeceğimizden fazlasını almamamız, İhsaf edeceksek ona hiç dokunmamamız gerektiğini anlatan tasarrufu, tasadduku, doğaya saygıyı anlatan öğretmenlere ihtiyacımız var. Doğayı önemsiyorum can dostlarım. Doğayı önemsediğim kadar önemsiyorum. Çünkü şu anda yurt dışındaki bazı proje okullarında hangi ders olursa olsun %40'ının doğada verilmesiyle alakalı prensip kararı alınmış durumda. Sıkıcı okul kampüslerinde, sıkıcı sınıf ortamlarında İlber hocam söylerdi, kulaklarını çınlatalım İlber Ortaylı. Evladım, teneffüs derdi bu, teneffüs. Nefesten geliyor, nefeslenin diye sizi salıyorum. Şu anda teneffüse çıktınız. Sigara içip gelmememizle alakalı kendine has üslubuyla bir de cümle kullanırdı, onu kullanmayayım. Dolayısıyla içmeyin derdi yani. Dolayısıyla nefeslenmemiz gerekiyor. O sıkıcı sınıf ortamlarında ışık uygun değil, oksijen uygun değil. İçerinin nem ortamı, ısısı, sıcaklığı, soğukluğu iyi değil. Hiç doğayı görmeden, binaları gören, binaların camlarını gören, bazen onu da görmeyen, içerisi boyanmış, dışarıyı göstermeyen camların içerisinde sınıfa sıkışmış öğrencilerin zihinleri o 20 metrekare, 40 metrekarelik sınıfa sıkışmış oluyor işte. Onun için farkındalıklarını artırmak adına, hani farkındalığı yüksek bir öğretmen bekliyorduk ya aziz dostlarım, farkındalık ancak o doğanın geniş atmosferinde olur. O zaman birbiriyle bağlantılı olduğunu görür. Arıların, karıncaların, sümüklü böceklerin, kelebeklerin, oradaki sincapların, görebildiği kadar kuşların, saksıhanların, oradaki kara tavuğun, orada seken küçük bir serçenin, bütün bunların içerisinde işte meleyerek dolaşan bir kuzunun, koyunun, bir keçinin, bir ineğin, bir atın oradaki varlığını anlar. Onların birbiriyle olan münasebetini kurar. O yeşilin ortasında meyve olarak ortaya çıkan kırmızının oradaki uyumunu anlar. Belki de buradan yola çıkarak o doğaya saygıyı, yaratanına olan saygıyla ve ona verdiği sözle buluşturur ve belki de bir proje başlatır. Çevresini yeşillendirmeyle alakalı, canlıları korumayla alakalı, türlerin çeşitliliğinin artmasıyla ve bunların korumasıyla alakalı bir sosyal somut projesi başlatır. Sınıf ortamında bunun olmadığı kesin. Çocuklarımızı daha fazla ben yani eğitim hayatında en çok çocuklarımın duyduğu şeylerden biri olmuştur. Gezi varsa ne olur katılın. Hiç bana sormadan ne imkanımızı bir şekilde zorlarız, buluruz, buluştururuz, ona gitmenizi sağlarız ama katılın. Yurt içi, yurt dışı ne kadar gezi bulabiliyorsanız katılın. Aziz dostlarım, ufkumuzun açıklığı dünyayı gezip dolaşmamızla alakalı, doğaya dokunmamızla alakalı bir şey. Bizim aynı zamanda bizi geçmişimizle barıştıran ve geleceği çağrıştıran bir öğretmene de ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bahtsızlığında, şu anlamda bahtsızlığında, ecdadının kullandığı dili küfür olarak kabul eden, bunu bir gericilik olarak kabul eden, nasıl bir gericilikse kadim bir medeniyet yaratıyorsunuz. İnanılmaz bütün sanatlarda deruni bir bilgiyle, ilmi ledünle sahip olarak dünya uygarlığını, dünya medeniyetini değiştirerek onlara yön veriyorsunuz. Hayranlıkla, gıptayla, imrenerek bakıyor bütün dünya milletleri. Siz o milletin kullandığı dili yok ediyorsunuz. Ve bir gecede cahil kalıyor insanlar. Kökleriyle bağını kopartıyor. Geçmişine küsüyor. Nerede öyle bir yazı görse üstünü kazıyor, üstünü boyuyor. Yıkıyor, tahrip ediyor, yok ediyor. Nerede onu çağrıştıran bir şey görse tukaka yapıyor, yurt dışına gönderiyor, sürgüne gönderiyor, öldürüyor, yok ediyor, yok sayıyor, yok olmasına göz yumuyor. O anlamda geçmişiyle barıştıran geçmişin, biz bu ülkeyi gökten zembille kucağımızda bulmadık evladım. Bunun bir öncesi var, bak ben sana onu anlatayım diye tarihini anlatan, ecdadını anlatan, oradaki büyük sırları onlara veren. Yok işte bakın Amerikan tarihinde tarihleri yok. Tarihleri olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanlık tarihine, uygarlık tarihine baktığımız zaman sonradan toplama, derleme, toplama, oradan buradan şuradan insanların Kızılderili ülkesine yerleşmesiyle, orayı ele geçirmesiyle, oradaki büyük katliam ve soykırımları oluşmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Adı üstünde United zaten. Amerika Birleşik, Birleşik Devletler. United. Toplama, oradan buradan şuradan birleşmişler, konfederasyonlar, federasyonlar, o büyük savaşların sonrasında işte Kuzey-Güney savaşları, sonunda hadi United olmuşlar. Ama bizim geçmişimiz öyle değil. Biz oradan buradan şuradan değil, kadim medeniyetimizde en azından 1000 yıllık şu coğrafyadaki varlığımızla iftihar eden, gurur duyan, ecdadını minnetle yad eden, onu gerçekten güzel bir şeyle anan öğretmenlere ihtiyacımız var. Ne zaman gitsem Sultanahmet'e bir turist grubunda hadsiz, kendini bilmez, zavallı, batı uşağı bir turist rehberinin Topkapı Sarayı'ndaki batının kendi isteğine göre, batının kendi arzusuna göre, batının orada kendi sevgisine göre, kendi isteğine, arzusuna göre bir şeyler anlattığı, batının gözünde neyse ona göre konuştuğu, yanlış bir şekilde tarihi tahrif ettiği bir anlatım görüyorum. Burası bizim evimiz. İnsan kendi evini öyle anlatır mı? Kendi babasını, kendi dedesini öyle anlatır mı? Üstelik öyle olmadığı da çok kesin. Geçmişi bize düzgün anlatan, geçmişimizle bağ kurarak bizi geçmişle barıştıran ve bize geleceği çağrıştıran, geleceğin ufkunu, ülküsünü, farkındalığını veren, geleceğin nasıl bir insan beklediğini ve geleceğin daha kolay yönetilmesi adına bizim o geleceğin temel yetkinlikleriyle buluşmamızı sağlayan öğretmenlere ihtiyacımız var. Yavrularımızın bu tip öğretmenlerle buluşması dileğimle can dostlarım. Gelecek haftada bu konunun kalan ikinci kısmını anlatmaya devam edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.